Ayrım 18.
Biraz batılılaşmış herkesin, özellikle de halkı küçümseyen burnu havada aydınların bu ülkede soluk alabilmek için laik bir orduya ihtiyacı vardır. Yoksa dinciler onları ve boyalı karılarını kör bıçakla kıtır kıtır keser. Ama bu ukalalar kendilerini Avrupalı zannedip aslında onları kollayan askerlere züppece burun kıvırırlar. Burasını İran'a çevirdikleri gün senin gibi yufka yürekli liberalin imam hatipli çocuklar için gözyaşı döktüğünü kimse hatırlayacak mı sanıyorsun? O gün biraz batılılaşmış olduğun, besmeleyi korkudan çekemediğin, züppe olduğun, kravat taktığın ya da bu paltoyu giydiğin için öldürecekler seni. Nereden aldın bu güzel paltoyu? Bunu oyunda giyebilir miyim? Tabii. Palton delinmesin diye koruma vereyim yanına. Birazdan televizyonda açıklayacağım. Sokağa çıkmak ancak günün yarısında serbest olacak. Çıkma sokağa. Kars'ta öyle çok fazla korkulacak bir dinci terörist yok dedi Ka. Olanlar yeter dedi Sunay. Üstelik bu ülke ancak yüreklere din korkusu salınarak hakkıyla yönetilebilir. Her zaman bu korkunun haklı olduğu çıkar sonra ortaya. Halk dincilerden korkup devlete, ordusuna sığınmazsa Orta Doğu'daki, Asya'daki kimi kabile devletlerinde olduğu gibi geriliğin ve anarşinin kucağına düşer. Dimdik durup emir verir gibi konuşması, arada bir seyircilerin üzerindeki hayali bir noktaya uzun uzun bakması, Sunay'ın 20 yıl önce tiyatro sahnesinde yaptığı pozları hatırlattı Kaya. Ama gülmedi buna. Kendisi de bu modası geçmiş oyunda hissediyordu. Benden ne istiyorsunuz onu söyleyin artık dedi Ka. Ben olmasam bundan sonra bu şehirde ayakta durman zor. Dincilere ne kadar yaltaklansan gene de paltoyu deldirirsin. Kars şehrinde tek koruyucun ve dostun benim. Benim dostluğumu kaybedersen emniyet müdürlüğünün alt katındaki hücrelerden birine tıkılıp işkence göreceğini de unutma. Cumhuriyet gazetesindeki dostların da sana değil askerlere inanır. Bunları bil. Biliyorum. O zaman bu sabah polisten sakladığın, suçluluk duygularıyla kalbinin bir köşesine gömdüğün şeyleri söyle artık bana. Burada Allah'a inanmaya başlıyorum galiba dedi Kağ gülümseyerek. Bunu hala kendimden bile saklıyor olabilirim. Kendini kandırıyorsun. İnansan bile tek başına inanmanın bir anlamı yoktur. Mesele yoksulların inandığı gibi inanmak ve onlardan biri olmaktır. Onların yediğini yer, onlarla birlikte yaşar, onların güldüğüne gülüp kızdığına kızarsan ancak onların Allah'ına inanırsın. Bambaşka bir hayat yaşayıp aynı Allah'a inanamazsın. Allah meselenin bir akıl ve iman sorunu değil, bütün bir hayat sorunu olduğunu bilecek kadar adildir. Ama benim sorduğum bu değil şimdi. Yarım saat sonra televizyona çıkıp Karslılara sesleneceğim. Onlara bir müjde vermek istiyorum. Eğitim Enstitüsü müdürünü vuran katil yakalandı diyeceğim. Büyük ihtimal aynı kişi belediye başkanını da öldürmüştür. Bu kişiyi senin bu sabah teşhis ettiğini söyleyebilir miyim onlara? Sonra sen de televizyona çıkar her şeyi anlatırsın. Kimseyi teşhis edemedim ama. Sunay hiç de tiyatro kokmayan öfkeli bir hareketle Kağ'ı kolundan tutup odadan dışarıya çekti. Geniş bir koridoru geçip iç avluya bakan bembeyaz bir odaya soktu. İçeri göz atar atmaz Kağ odanın pisliğinden değil mahremiyetinden korkup başını çevirmek istedi. Pencerenin mandalıyla duvardaki bir çivi arasına gerilmiş ipe çoraplar asılmıştı. K, kenardaki açık bir bavulun içinde bir saç kurutma makinesi, eldivenler, gömlekler, ancak Funda Eser'in takabileceği kadar büyük bir sütyen gördü. Hemen yanındaki sandalyede oturan Funda Eser, bir yandan makyaj malzemeleri ve kağıtla kaplı bir masanın üzerine yerleştirdiği bir kasenin içindekini kaşıklıyor, hoşaf diye düşündü K, çorba, bir yandan da bir şey okuyordu. Biz modern sanat için buradayız ve birbirimize etle tırnak gibi bağlıyız dedi Sunay. Kaan'ın kolunu daha da sıkarak. Kaan Sunay'ın ne demek istediğini anlayamadığı gibi gerçekle tiyatro arasında bocalıyordu. Kaleci Vural kayıp dedi Funda Eser. Sabah çıkmış, geri dönmemiş. Bir yerde sızmıştır dedi Sunay. Nerede sızacak dedi karısı. Her yer kapalı, sokağa çıkılmıyor. Askerler aramaya başlamışlar. Kaçırılmış olmasından korkuyorlar. Kaçırılmıştır inşallah dedi Sunay. Derisini yüzüp dilini keserler de kurtuluruz. Görüntünün ve konuşulanların bütün kabalığına rağmen karı koca arasında öyle ince bir mizah ve öyle tam bir ruh anlaşması hissetti ki Ka, kıskançlıkla karışık bir saygı duydu onlara. Aynı anda Funda Eser ile göz göze gelince içgüdüyle yerlere kadar eğilerek kadını selamladı. Hanımefendi, dün gece bir harikaydınız dedi, yapmacık bir sesle ama yürekten gelen bir hayranlıkla da. Aşk olsun efendim dedi kadın hafif bir utangaçlıkla. Bizim tiyatromuzda marifet oyuncunun değil seyircinindir. Kocasına döndü. Karı koca devlet işleriyle dertlenen çalışkan bir kral ve kraliçe gibi hızlı hızlı konuştular. K, yarı hayranlık ve yarı hayretle, karı kocanın kaşla göz arasında az sonra televizyona çıktığında Sunay'ın hangi kıyafeti, sivil mi, askeri mi, kostüm mü giyeceğini, konuşmanın yazılı metninin hazırlanmasını, Funda Eser bir kısmını yazmıştı. Bundan önceki gelişlerinde kaldıkları Şen Kars Oteli'nin sahibinin bir ihbarının ve bir torpil isteğini, askerlerin ikide bir oteline girip arama yapmasından huzursuz olduğu için iki şüpheli genç müşterisini kendi ihbar etmişti. Serhat Kars Televizyonu'nun bir sigara paketinin üzerine yazılmış öğleden sonra programını, Millet Tiyatrosu'ndaki gecenin 4. ve 5. kez yeniden yayımları, Sunay'ın konuşmasının 3 kere yeniden yayımı, Kahramanlık ve Serhat Türküleri ve Kars'ın güzelliklerini tanıtan turistik film, yerli film Gülizar okuyup karara bağlayıverdiler. Aklı Avrupa'da, gönlü İmam Hatipli militanlarda, kafası karışık şairimizi ne yapacağız diye sordu Sunay. Yüzünden belli dedi Funda Eser tatlılıkla gülümseyerek. İyi bir çocuk o, bize yardım edecek. Ama o İslamcılar için gözyaşı döküyor. Aşık da ondan dedi Funda Eser. Fazla duygulu şairimiz bugünlerde. Ah, şairimiz aşık mı dedi Sunay Zaim abartılı jestlerle. Ancak en saf şairler ihtilal zamanında aşkla meşgul olabilirler. O saf şair değil, saf aşık dedi Funda Eser. Karı koca bu oyunu hiç hatasız biraz daha oynayıp, K'yı hem kızdırdılar hem de serseme çevirdiler. Daha sonra terzihanedeki büyük masaya karşılıklı oturup çay içtiler. Bize yardım etmenin en akıllıca iş olduğuna karar verirsen diye söylüyorum dedi Sunay. Kadife lacivertin metresidir. Lacivert Kars'a siyaset için değil, aşk için geliyor. İlişki kurduğu genç İslamcıları belirleyebilmek için yakalayamıyorlardı bu katili. Şimdi pişmanlar. Çünkü dün akşam yatakhane baskınından önce kaşla göz arasında yok oldu. Kars'taki bütün genç İslamcılar ona hayran ve bağlıdırlar. Kars'ta bir yerdedir ve seni bir kere daha mutlaka arayacaktır. Bize haber vermen zor olabilir. Tıpkı rahmetli eğitim enstitüsü müdürüne yapıldığı gibi üzerine bir, hatta iki mikrofon koyar, paltona da bir telsiz verici bağlarlarsa seni bulduğunda çok fazla korkuya kapılman gerekmez. Sen uzaklaşınca onu hemen yakalarlar. Kaan'ın yüzünden bu fikri beğenmediğini anladı hemen. Israr etmiyorum dedi. Hiç belli etmiyorsun ama bugünkü davranışlarından ihtiyatlı biri olduğun anlaşılıyor. Kendini korumayı biliyorsundur ama ben gene de sana kadifeye dikkat etmen gerektiğini söyleyeyim. Her işittiği şeyi laciverde yetiştirdiğinden kuşkulanıyorlar. Evde babasıyla misafirlerinin her akşam yemek masasında konuştuklarını da yetiştiriyor olmalı. Babaya ihanet etmenin zevki içindir biraz. Ama laciverde aşkla bağlı olduğu içindir de. Sence bu kadar hayran olunacak ne var onda? Kadife'de mi diye sorduk ha? Lacivert'te tabii dedi Sunay öfkeyle. Niye herkes hayran oluyor bu katile? Niye bütün Anadolu'da efsane bir adı var? Sen onunla konuştun. Söyleyebilir misin bunu bana? Funda Eser çıkardığı plastik bir tarakla kocasının solgun saçlarını şefkat ve özenle taramaya başlayınca dikkati iyice dağılan Kaan sustu. Televizyonda yapacağım konuşmayı dinle dedi Sunay. Kamyonla seni oteline bırakalım. Sokağa çıkma yasağının bitmesine 45 dakika vardı. Ka, otele yürüyerek dönmek için izin istedi, verdiler. Geniş Atatürk Caddesi'nin boşluğu, karlar altındaki yan sokakların sessizliği, karlı eski Rus evlerinin ve iğde ağaçlarının güzelliği biraz olsun içini açmıştı ki, peşinde birisi olduğunu fark etti. Halit Paşa Caddesi'ni geçti, küçük Kazım Bey Caddesi'nden sola saptı. Peşindeki hafiye yumuşak karda oflaya puflaya yetişmeye çalışıyordu. Onun peşine de dün istasyonda koşturan, anlı beyaz lekeli arkadaş canlısı kara köpek takılmıştı. K, Yusuf Paşa mahallesindeki manifaturacı dükkanlarının birinin içine gizlenip onları seyretti. Sonra birden peşindeki hafiyenin önüne çıktı. Siz beni bilgi sahibi olmak için mi izliyorsunuz, korumak için mi? Vallahi beyefendi siz nasıl alırsanız öyle. Ama adam o kadar yıpranmış ve yorgundu ki, değil K'yı kendini koruyabilecek hali bile yoktu. En az 65'inde gösteriyordu. Yüzü kırış kırıştı. Sesi cılız, gözlerinin ışığı gitmiş, K'ya bir sivil polisten çok polisten korkmuş biri gibi ürkek ürkek bakıyordu. Türkiye'deki bütün sivil polislerin giydiği Sümerbank ayakkabısının da burnunun açıldığını görünce K acıdı adama. Siz polissiniz. Kimlik kartınız varsa şuradaki Yeşilyurt meyhanesini açtırıp biraz oturalım. Meyhane kapısını fazla vurmaya gerek kalmadan açıldı. Adının Saffet olduğunu öğrendiği hafiye ile rakı içip kara köpekle de paylaştıkları börekleri yiyerek Sunay'ın konuşmasını dinlediler. Konuşmanın askeri darbelerden sonra dinlediği öteki başkan konuşmalarından hiç farkı yoktu. Sunay dış düşmanlarımızın kışkırttığı Kürtçülerin ve dincilerin ve seçmenin oyunu almak için her şeyi yapan yoz siyasetçilerin Kars'ı uçurumun kenarına getirdiğini söylerken K sıkılmaya başlamıştı bile. K ikinci kadehini içerken Hafiye saygılı bir ifadeyle televizyondaki Sunay'ı işaret etti. Yüzündeki zaten yarım yamalak Hafiye ifadesi gitti. Yerine dilekçe veren zavallı vatandaş bakışı geldi. Siz onu tanıyorsunuz. Dahası o size hürmet ediyor dedi. Bir maruzatımız olacak. Siz ona arz edersiniz. Ben de bu cehennem hayatından kurtulurum. Lütfen beni bu zehirleme soruşturmasından alsınlar, başka yere versinler. Kaan'ın sorması üzerine yerinden kalktı, lokantanın kapısını sürgüledi. Onun masasına oturdu ve zehirleme soruşturmasını hikaye etti. Biçare Hafiye meramını iyi anlatamadığı, Kaan'ın zaten sersemlemiş kafası içkiden hemen dumanlandığı için iyice çapraşıklaşan hikaye, ordunun ve istihbarat örgütlerinin şehir merkezinde askerlerin çok gittiği, modern büfe adlı bir sandviç sigara büfesinde satılan tarçınlı bir şerbetin zehirli olmasından şüphelenmeleriyle başlıyordu. Dikkati çeken ilk vaka, İstanbullu bir piyade yedek subayıydı. 2 yıl önce, çok eziyetli geçeceği anlaşılan bir tatbikattan önce bir bu subay ateşler içinde titremeye, ayakta duramayacak kadar sarsılmaya başlamıştı. Kaldırıldığı revirde zehirlendiği anlaşılınca, ölmekte olduğunu sanan asker, bir öfkeyle Küçük Kazım Bey Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesi'nin köşesindeki büfeden yeni bir şey diye merakla alıp içtiği sıcak şerbeti suçlamıştı. Basit bir zehirlenme diye önemsenmeden unutulacak olan bu olay, kısa aralıklarla başka 2 yedek subayın aynı belirtilerle revire kaldırılmasıyla yeniden hatırlanmıştı. Onlar da tir tir titriyor, titremekten kekeliyor, halsizlikten ayakta duramayıp yere düşüyor ve meraktan içtikleri aynı tarçınlı sıcak şerbeti suçluyorlardı. Bu sıcak şerbeti, Atatürk Mahallesi'nde bir Kürt teyze, ben buldum diye evde yapmış, herkes sevince de Şerbet teyzenin yeğenlerinin işlettiği büfede satılmaya başlamıştı. Kars askeri karargahında hemen o sırada yapılan gizli bir soruşturma sonucu elde edilmişti bu bilgiler. Ama teyzenin şerbetinden gizlice alınan örneklerin veteriner fakültesinde incelenmesi sonucunda bir zehir bulunmamıştı. Olay böylece kapanacakken konuyu karısına açan paşa, kadının romatizmalarına iyi gelir diye sıcak şerbetten her gün bardak bardak içtiğini korkuyla öğrenmişti. Pek çok subay karısı, evet aslında pek çok subay da şerbetten sağlığa iyi gelir bahanesiyle ve sırf can sıkıntısından bol bol içiyordu. Kısa bir soruşturma subayların ve ailelerinin, çarşı izine çıkan erlerin, oğullarını ziyarete gelen asker ailelerinin, günde 10 kere geçtiği şehir merkezinde satılan ve Kars'ın tek yeni eğlencesi olan bu şerbetten bol bol içtiklerini ortaya koyunca, paşa elde edilen ilk bilgilerden korkuya kapılıp ne olur ne olmaz endişesiyle işi, istihbarat örgütlerini ve genelkurmay müfettişlerine devretti. O günlerde Güneydoğu'da PKK'lı gerillalarla gırtlak gırtlağa savaşan ordu, bu savaşta başarılı oldukça, gerillaya katılmayı düşleyen işsiz, güçsüz, umutsuz kimi Kürt gençleri arasında tuhaf ve korkutucu intikam hayalleri yayılıyordu. Bombalamak, adam kaçırmak, Atatürk heykelini devirmek, şehir suyunu zehirlemek, köprüleri uçurmak gibi bu öfkeli hayallerden Kars kahvelerinde pinekleyen, çeşitli istihbarat hafiyelerinin haberi vardı elbette. Bu yüzden iş ciddiye alındı ama konunun hassasiyeti yüzünden büfe sahiplerinin işkenceli sorguya çekilmesi uygun bulunmadı. Onun yerine satışları arttıkça keyiflenen Kürt teyzenin mutfağına ve büfenin içine valiliğe bağlı hafiyeler sokuldu. Dükkandaki hafiye yine teyzenin özel icadı olan tarçınlığa, cam bardaklara, teneke kepçelerin kıvrık saplarındaki el bezlerine, bozuk para kutusuna, paslı deliklere, büfede çalışanların ellerine herhangi bir yabancı toz bulaştırılmadığını belirledi önce. Bir hafta sonra da aynı zehirlenme belirtileriyle titreyerek ve kusarak işten ayrılmak zorunda kaldı. Teyzenin Atatürk Mahallesi'ndeki evine sokulan Hafiye ise çok daha çalışkandı. Eve girip çıkanlardan, alınan malzemeye kadar havuç, elma, erik ve tutkurusu, nar çiçeği, kuşburnu, hatmi, her şeyi raporlar halinde her akşam yazıp bildiriyorlardı. Bu raporlar kısa sürede sıcak şerbetin övgülü ve iştah kabartan reçetelerine dönüştü. Hafiye günde 5-6 sürahi içiyordu şerbetten ve zararına değil faydasını gördüğünü, hastalıklarına iyi geldiğini, hakiki bir dağ içkisi ve ünlü Kürt destanı Mem Uzin'de yeri olduğunu rapor ediyordu. Ankara'dan yollanan uzmanlar Kürt olduğu için bu Hafiye'yi güvenlerini kaybettiler ve ondan öğrendiklerinden şerbetin Türkleri zehirleyip Kürtlere işlemediği sonucunu çıkardılar ama Türklerle Kürtlerin birbirinden farksız olduğu yolundaki devlet görüşüne uymadığı için bu görüşlerini kimseye açamadılar. Bunun üzerine İstanbul'dan gelen bir doktor grubu hastalığı incelemek için Sosyal Sigortalar Hastanesi'nde özel bir revir açtı. Ama burayı da bedava muayene olmak isteyen sapasağlam Karslılar ile saç dökülmesi, sedef hastalığı, fıtık, kekemelik gibi sıradan dertlerden muzdarip hastaların doldurması araştırmanın ciddiyetine gölge düşürdü. Böylece gitgide büyüyen ve eğer gerçekse şimdiden binlerce askeri ölümcül bir şekilde etkilemiş bulunan bu şerbet kumpasını, kimsenin maneviyatını bozmadan çözme işi, yeniden Kars'taki istihbarat servislerinin, aralarında Saffet'in de olduğu çalışkan memurlarına düştü. Pek çok afiye Kürt teyzenin pürneşe kaynattığı şerbeti içenleri izlemekle görevlendirildi. Artık sorun zehrin Karslılara nasıl bulaştığını belirlemek değil, Karslıların gerçekten zehirlenip zehirlenmediklerini kesin bir şekilde anlamaktı. Böylece hafiyeler, teyzenin tarçınlı şerbetini iştahla seven asker, sivil bütün vatandaşları tek tek ve kimi zaman evlerin içine kadar izliyorlardı. K, bu çok masraflı ve yorucu çaba sonucu, ayakkabıları açılan, gücü tükenen hafiyenin derdini televizyonda hala konuşan Sunay'a açmaya söz verdi. Hafiye bundan öyle memnun oldu ki, giderken minnetle sarılıp öptü K'yı. Kapının sürgüsünde kendi eliyle açtı. 24. Ben, K. Altıgen kar tanesi. K, peşinde kara köpek, karlı boş sokakların güzelliğinin tadını çıkararak otele yürüdü. Resepsiyondaki Cavit'e ipeği verilmek üzere bir not bıraktı. Acele gel. Odasında kendini yatağa atıp beklerken annesini düşündü. Ama bu çok sürmedi, çünkü bir süre sonra hala gelmeyen ipeğe taktı aklını. İpeği beklemek kısa bir süre içerisinde K'ya öyle acı veren bir şey oldu ki, ona tutulmasının ve aslında Kars'a gelmesinin bir aptallık olduğunu pişmanlıkla düşünmeye başladı. Ama şimdi çok geçti ve İpek de bir türlü gelmiyordu. K'nın otele girmesinden 38 dakika sonra İpek geldi. Kömürcüye gittim dedi. Yasağın bitmesinden sonra dükkanda kuyruk olur diye 12'ye 10 kala arka avludan çıktım. 12'den sonra da çarşıda oyalandım biraz. Bilseydim hemen gelirdim. K, İpek'in odaya getirdiği hayatiyet ve canlılıktan bir anda öylesine mutlu oldu ki, yaşamakta olduğu anın bozulmasından ödü koptu. İpek'in parlak ve uzun saçlarını ve hiç durmadan kıpırdayan küçük ellerini seyretti. Sol eli kısa bir süre içerisinde düzelttiği saçlarına, burnuna, kemerine, kapının kenarına, güzel uzun boynuna, gene düzelttiği saçlarına ve yeni taktığını K'nın şimdi fark ettiği yeşim kolyesine dokunmuştu. Sana çok fena aşık oldum ve acı çekiyorum dedi K. Bu kadar çabuk alevlenen bir aşk aynı hızla söner. Korkma. K telaşla sarılıp onu öpmeye çalıştı. İpek, K'nın telaşının tam tersi bir rahatlıkla öpüştü onunla. Kadının küçük ellerinin kendi omuzlarını tuttuğunu hissetmek, öpüşmeyi bütün tatlılığıyla yaşamak K'yı serseme çevirdi. Bu sefer İpek'in de kendisiyle sevişmeye niyetli olduğunu gövdesinin sokulganlığından anladı. Derin bir karamsarlıktan, coşkulu bir mutluluğa hızla geçebilme yeteneği sayesinde K, şimdi öylesine mutluydu ki, gözleri, aklı, hafızası o ana ve bütün dünyaya açılmıştı. Ben de seninle sevişmek istiyorum dedi İpek. Bir an önüne baktı, hemen Şehla gözlerini kaldırıp kararlılıkla K'nın gözlerinin içine dikti. Ama söyledim, babam burada burnumuzun dibindeyken değil. Ne zaman çıkıyor baban dışarı? Hiç çıkmaz dedi İpek. Kapıyı açtı, gitmem gerek deyip uzaklaştı. İpek, yarı karanlık koridorun ucundaki merdivenlerden inip kaybolana kadar K onun arkasından baktı. Kapıyı kapayıp yatağının kenarına oturur oturmaz cebinden defterini çıkardı ve temiz sayfaya hemen çaresizlikler, zorluklar adını verdiği bir şiir yazmaya başladı. K şiiri bitirdikten sonra yatağın kenarında oturup Kars'a geldiğinden beri ilk defa bu şehirde İpek'i tavlamaktan ve şiir yazmaktan başka yapacak bir işi olmadığını düşündü. Hem bir çaresizlik hem de bir özgürlük duygusu veriyordu bu ona. Şimdi İpek'i kandırıp Kars şehrini birlikte terk edebilirse, hayatının sonuna kadar onunla mutlu olacağını biliyordu. İpek'i ikna edebileceği zamanı ve bu işi kolaylaştıracak bir mekan birliğini sağladığı için, yolları tıkayan Kara şükran duydu. Paltosunu giyip kimseye görünmeden sokağa çıktı. Belediye tarafına doğru değil, İstiklalı Milli Caddesi'nden sola aşağıya yürüdü. Bilim eczanesine girip C vitaminli tabletleri aldı. Faik Bey Caddesi'nden sola döndü, lokanta vitrinlerine bakarak ilerleyip Kazım Karabekir Caddesi'ne saptı. Caddeyi dün cıvıl cıvıl gösteren seçim propaganda bayrakçıları indirilmiş, Dükkanların hepsi açılmıştı. Küçük bir kırtasiyeci, kasetçi gürültüyle müzik çalıyordu. Sırf sokağa çıkmış olmak için kaldırımları doldurmuş bir kalabalık birbirlerine ve vitrinlere üşüye üşüye bakarak çarşıda bir aşağı bir yukarı yürüyordu. Merkez ilçelerden minibüslerle Kars'a gelip günlerini çayhanede pineklemek ve berberde tıraş olmakla geçiren kalabalık gelememişti şehre. Berber ve çayhanelerin boşluğu Kaan'ın hoşuna gitti. Sokaklardaki çocuklar içindeki korkuyu unutturup onu iyice mutlu ettiler. Küçük boş arsalarda, karla kaplı meydanlarda, devlet dairelerinin ve okulların bahçelerinde, yokuşlarda, Kars nehrinin üzerindeki köprülerde kızak kayan, kartopu savaşı yapan, koşuşturan, kavga edip küfürleşen, bütün bu hareketi seyredip burnunu çeken bir sürü çocuk gördü. Pek azının paltosu vardı. Çoğu okul ceketi, kaşkol ve takke giyiyordu. Askeri darbeyi okullar tatil olduğu için sevinçle karşılayan bu neşeli kalabalığı seyrederken K, iyice üşürse, en yakınındaki çayhaneye giriyor, Hafiye Saffet karşıdaki masada otururken bir çay içip tekrar dışarı çıkıyordu. Hafiye Saffet'e alıştığı için K, ondan korkmuyordu hiç. Kendisini gerçekten izlemek istiyorlarsa, peşine görünmeyen bir Hafiye takacaklarını biliyordu. Görünen Hafiye, görünmeyen Hafiye'yi gizlemeye yarardı. Bu yüzden bir ara Hafiye Saffet'i kaybedince K telaşlandı ve onu aramaya başladı. Faik Bey Caddesi'nde, dün gece tankla karşılaştığı köşede Saffet'i elinde bir plastik torba, tık nefes kendisini ararken buldu. "Portakallar çok ucuz, dayanamadım," dedi Hafiye. Beklediği için K'ya teşekkür etti. Kaçıp kaybolmadığı için iyi niyetini kanıtladığını söyledi. "Bundan sonra nereye gideceğinizi söylerseniz, ikimiz de boşuna yorulmayız." K nereye gideceğini bilmiyordu. Daha sonra camları buz tutmuş bir başka boş çayhanede otururlarken, aslında iki kadeh rakı içip, Şeyh Saadettin Efendi'ye gitmek istediğini anladı. İpeyi şu anda yeniden görmek mümkün değildi. Ve ruhu onu düşünmekle işkence korkusu arasında daralıyordu. Şeyh Efendi'ye içindeki Allah sevgisini açıp, Allah'tan ve dünyanın anlamından kibarca konuşmak isterdi. Ama tekkeyi mikrofonlarla donatmış emniyetçilerin kendisini gülerek dinleyecekleri geliyordu aklına. Gene de K, Şeyh Efendi'nin Baytarhane Sokağı'ndaki mütevazi evinin önünden geçerken bir ara durakladı. Yukarıya, pencerelere baktı. Daha sonra Kars İl Kütüphanesi'nin kapısının açık olduğunu gördü. İçeri girip çamurlu merdivenleri çıktı. Sahanlıkta bir duyuru tahtasına Kars'ın 7 yerel gazetesi tek tek dikkatle raptiyelenmişti. Tıpkı Serhat Şehir Gazetesi gibi diğerleri de dün öğleden sonra basıldıkları için ihtilalden değil, Millet Tiyatrosu'ndaki akşamki gösterinin başarılı geçtiğinden, kar yağışının sürmesinin beklendiğinden söz ediyordu. Okulların tatil olmasına rağmen okuma salonunda 5-6 öğrenciyle evlerinin soğuğundan kaçan birkaç emekli memur gördü. Bir kenarda okunmaktan lime lime olmuş sözlükler ve yarısı parçalanmış resimli çocuk ansiklopedileri arasında çocukluğunda çok sevdiği eski Hayat Ansiklopedisi ciltlerini buldu. Bu ciltlerin her birinin arka kapağının içinde üst üste yapıştırılmış renkli resimlerden oluşan, içe doğru açılan yaprakları çevirdikçe bir arabanın, bir erkeğin, bir geminin organ ve parçalarının tek tek görüldüğü bir anatomi levhası olurdu. K, bir içgüdüyle dördüncü cildin arka kapağının içindeki anneyi ve şişin karnında bir yumurtanın içinde yatar gibi yatan bebeğini aradı. Ama ciltlerin içindeki bu resimler sökülmüştü. Yırtma yerlerini görebildi yalnızca. Aynı cildin İSMA 324. sayfasındaki bir maddeyi de dikkatle okudu. Kar. Suyun atmosferin içine düşerken, gezinirken ya da yükselirken aldığı katı şeklidir. Genellikle altıgen bir biçimi olan güzel kristal yaldızcıklar halindedir. Her kristal tanesinin kendine özgü altıgen yapısı vardır. Karın sırları, eski çağlardan beri insanoğlunun ilgisini ve hayranlığını çekmiştir. İlk olarak İsveç'in Uppsala kentinde, 1555 yılında Papaz Olaus Magnus, her kar tanesinin kendine özgü altıgen bir yapısı olduğunu ve şekilde görüldüğü gibi, K bu maddeyi Kars'ta kaç kere okumuş, bu kar kristalinin resmi o sırada ne kadar içine işlemişti, bunu söyleyemeyeceğim. Yıllar sonra Nişantaşı'ndaki evlerine gidip, her zaman huzursuz ve kuşkulu,